Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Veselamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Gülistanı'nın Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Gülistanı 8. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, yine hayırlara vesile olması dileğiyle efendim kaldığımız yerden sevgili annemizi ve tabii onun etrafında Resulullah Aleyhisselam'ı ve İslam'ı annemiz açısından anlamaya, görmeye çalışalım inşallah. Hazreti Sevde annemiz bunca zorlukları omuzlayan Resulullah Aleyhisselam'ın bütün sıkıntılarını büyük bir özveriyle paylaşmaya çalışıyordu. Bütün sıkıntılarını büyük bir özveriyle paylaşmaya çalışıyordu. Sıradan bir insana bile söylenemeyecek sözleri, yapılamayacak hareketleri ve hakaretleri hiç utanmadan, sıkılmadan Allah'ın Resuluna karşı söyleyip yapıyorlardı. Özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Sıradan bir insana bile söylenemeyecek sözleri, yapılamayacak hareketleri ve hakaretleri hiç utanmadan, sıkılmadan Allah'ın Resulüne karşı söyleyip yapıyorlardı. Müşrikler tabii. Ama her şeye rağmen yine de İslam eğitimini içte verirken bütün olumsuzluklara rağmen dışta da tebliğ görevini sürdürüyordu. İslam ile şereflenenler sıkı bir eğitimden geçiyor. Onlar da bir başkasına ulaşmak için çok ciddi gayret sarf ediyorlardı. Yani her şey Resulullah Aleyhisselam'a bırakılmıyordu ama her şeyin başında o vardı tabii ki. Çarşı pazarın yanında panayırları da dolaşan Resulullah Aleyhisselam birazcık güzel bir şeyle karşılaşsa hemen ardından tahammül edilemez zorluklarla karşı karşıya kalıyordu. Böyle olumsuz durumlar onun o nazenin yüreğini incitiyor, tebessümüne gölge düşürüyordu tabii. Sevde annemiz bütün bunları görüp anlıyor. Onun teselli etmeden ziyade bütün sıkıntılarını paylaşmasının ve onu rahatlatmanın çabasındaydı. Şimdi bazen yaparız biz, sadece teselli ederiz. Birinin bir sıkıntısı vardır. Bir şeyleri söyleriz, söylemeyelim demiyorum yani. Ama teselli etmeden ziyade onu yapıyor zaten. Bütün sıkıntılarını paylaşmanın ve onu rahatlatmanın çabasındaydı. İşte aile budur. Karşılıklı birbirini rahatlatmak, sıkıntılarını paylaşıp azaltmaya çalışmak, sevinçlerini paylaşıp çoğalmasına vesile olmak. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ama sadece takip etmekle yetinmiyor, ne zaman ve nerede ne yapılması gerekiyorsa o zamanda da onu mutlaka yapıyordu sevgili annemiz. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin bütün engellerini bir bir aşıyor, bütün insanlara ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyordu. Ashabı da onun yanında yer alıyor, bir yandan içteki eğitim ve öğretimlerini sürdürüyorlar, bir diğer yandan da tebliğ faaliyetlerini aksatmadan yürütüyorlardı. Tebliğ faaliyetlerini aksatmadan yürütüyorlardı. Şimdi efendim, hani bazen bazı hadiselerle karşı karşıya kalırız. Deriz ya, benim derdim bana yeter. Bununla uğraşamam. Bunlar bütün hayatları böyle yaşadılar. Ama benim derdim bana yeter demediler. Demediler yani. Sevda annemiz her günü değil, her anı büyük bir heyecanla yaşıyordu. Hadisenin içinde çünkü. Her geçen gün düşmanlık ve saldırganlıklarını artıran müşrikler hiçbir değer tanımaz olmuşlardı. Hiçbir değer tanımaz olmuşlardı. Hem öyle ki her an her şey olabilirdi. İşte bu yüzden sürekli teyakkuz halinde olmak gerekiyordu. Sahabilerin eğitim ve öğretimlerinin yanında tebliğ faaliyetlerini de yürüttüğü için o eve dönünceye kadar yerinde duramaz oluyordu Sevda annemiz. Dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim, 3-4 kez çok önemsediğim bir şeyi tekrarladım. Şimdi genelde anlatılırken bu tarihi hadiseler, siyer İslam tarihi, Aleyhisselam şöyle anlattı, böyle anlattı, Mekke için özellikle söylüyorum, sürekli müşrikleri İslam'a davet var, sahne böyle, onların tepkileri var. İslam'a girenlerin de çektikleri eziyetler var, gördükleri işkenceler var. Bunlar yanlış değil, doğru. Bunların hepsi doğru. Ama şöyle bir şey sormamız gerekiyor, cevabını da vermemiz gerekiyor. Şimdi bunlar bunca işkence ve eziyetlerine rağmen, müşriklerin dayatmalarına rağmen, içlerinden hiçbirisi, kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun, hiçbirisi dönmedi dininden. Bir destan yazdılar hayatlarıyla, yaşayışlarıyla, sabır ve sebatlarıyla, istikrarlı duruşlarıyla bir destan yazdılar. İşte soru şu, bunlar bu eğitimi nereden aldılar? Yani bu altyapı neye dayanıyor? Bu güç, bu kuvvet nereden geliyor? İşte o yüzden gelen vahiy hep böyle birilerine tebliğ etmekle anlatıldığı zaman sonuç eksik kalır. Vahiy tebliğ ediliyor. Ama Müslümanlar da vahiy yaşıyorlar. Yani Müslümanlar bunun eğitim öğretimini görüyor, hayatına yansıtıyor. Müslüman olmayanlara vahiy tebliğ ediliyor. Zaten vahiy tebliğ edildiği zaman İslam'a giren mükellef oluyor. Mükellefiyeti, sorumluluğu neyse onları yapmak durumunda kalıyor. Genellikle Siyer ve İslam tarihi kitaplarımızda bu makale de olur, kitap da olur, ne olursa olsun hep daha ziyade ifade ettiğim şekilde anlatılır. Yani işte şöyle mücadele ettiler, böyle ettiler, sonra şöyle sabrettiler, bu da var. Ama nasıl yani? Bugün basit bir şey oluyor, ay biraz halsizim, bugün oruç tutmayacağım diyor insanlar. Ne bileyim, namaza bir bahane buluyor. bir şeye bahane buluyor yani. Ya okuyamıyorum, vaktim yok, Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum diyor, bahane buluyor. Bugün bizim bahane dediğimiz şeylere bakıyoruz. O zaman çekilenlere bakıyoruz. Bu insanlar bu eğitimi nereden aldılar? O yüzden dışarıda tebliğ faaliyetlerini sürdürürken içeride İslam eğitimi de aksamadan yürüyor. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü sahabe yetişiyor, Peygamberimiz Aleyhisselam onları yetiştiriyor, her sahabesini tek tek yetiştirme imkanı, fırsatı, zamanı olması mümkün değil malum. Yetişen yetişmeye çalışıyor. Yani sancağı eline alan eğitim ordusunun bir neferi oluyor. İşte Sevda annemiz her günü değil, her anı büyük bir heyecanla yaşıyordu. Her geçen gün düşmanlık ve saldırganlıklarını artıran müşrikler hiçbir değer tanımaz olmuşlardı. Bunu özellikle tekrarlamak istiyorum. Eğer karşınızdaki düşman hiçbir değer tanımıyorsa, onunla mücadele gerçekten çok zordur. Çok zordur. İşte bu yüzden sürekli teyakkuz halinde, az önce söyledim. Sahabilerin eğitim ve öğretimlerinin yanında tebliğ faaliyetleri de yürütüldüğü için o, yani Resulullah Aleyhisselam eve dönünceye kadar yerinde duramaz oluyordu. Hazreti Sevda annemiz yerine göre geç kalan Resulullah Aleyhisselam'ı merak ediyor. Şimdi ne demek diyeceksiniz? Farklı bir cümle kullandım. Yerine göreyi böyle, nasıl diyeyim, ifadede edebi aşmasın diye koydum bu kelimeyi. Hani geç kaldı, geç geldi diyemiyorum işte. İnsan sonuçta geç kalır da, ama yani şartlar bazen böyle yapıyor. İşte yine böyle biraz geç kalınca Aleyhisselam merak ediyor. Annemiz endişeli bir şekilde yolu gözlerken onun gelmekte olduğunu görünce hemen kapıya koşuyor tabii. Kim bilir ne sıkıntılar çekmiştir diye düşünerek her zamanki gibi sıkıntılarını paylaşmak istiyor. Resulullah Aleyhisselam eve girerken verdiği selamının yanında öyle güzel tebessüm ediyordu ki Sevda annemiz bir anda rahatladı. Şimdi burada da erkek boyutu var. Hep hani anneyi anlatıyoruz diye hanım boyuttan gidiyoruz ama Resulullah Aleyhisselam gerçekten çok zorluk çekiyor. Yani eve dönerken zaten bitmiş oluyor. Yani bugünkü Türkçe'ye çevirirsek gerilmiş, böyle sinirli, öfkeli eve gelmesi lazım. Herkes saldırıyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor vesaire. Hadi evdekinin kabahatine. Yani ne yaşamış olursak olalım, beyler olarak evimize döndüğümüzde Resulullah'a madem örnek alacağız, bu sohbetleri iş olsun diye yapmıyoruz. Yani bu kadar emek veriliyor, bu hikaye diye konuşulmasın, öyle kalmasın. Eve geldiği zaman Aleyhisselam, az sonra birkaç tane ben size paylaşacağım. Yani ben onu yazarken de anlatırken de yıllardan beri yapıyorum bu işi. Çok çok zorlanıyorum yani. Niye? Anlamakta zorluk çekiyorum. Öyle sıkıntı, çile çekmiş, eve geliyor, güzel selam veriyor, tebessüm ediyor Aleyhisselam. Bir şey yokmuş gibi. Annemiz ne yapıyor? Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmasın ya Resulallah. O doğru söylüyor. Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmasın ya Resulallah. Yani kazasız belasız geldin, elhamdülillah gibi farklı bir şükür yani. Artan bir tebessümle beraber dua ile karşılık veren mübarek sesi de çok hoştu. Belli ki bu sefer sıkıntı değil, güzel şeyler yaşanmıştı. Şimdi çok sıkıntıları gördük. bir araya güzeli sokalım değil mi efendim? Sevda annemiz nerede nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyordu. Bu cümleyi de farkındaysanız çok tekrarlıyorum. Çünkü en büyük eksiğimizin birisi budur. Nerede nasıl hareket edeceğimiz noktasında. Yakın arkadaşı olan Hatice annemizden çok şey görüp öğrenmişti zamanında. Evet, o hayattayken çok şey görüp öğrenmişti. Kim? Sevda annemiz. Burada da gül kızlarla haşır neşir olmuş. Onlardan da sevgili babalar hakkında çok ciddi malumat almıştı. Resulullah Aleyhisselam görüp yaşadıkları şeyleri ailesine daha sormadan anlatırdı. Bu yine Aleyhisselam'ın farklı özelliği kıymetli dinleyenlerin. Yani bizi kadınlar sorguluyor, bir şeyler soruyor. İşte biz niye sorguluyor? Aleyhisselam hiç sorgulanmıyor. Neden? Sorulmadan anlatıyordu ondan. Yani o da evine geldiği zaman anlattığı şeyi evdekiler lütfen dinleyip bir teselliyle geçiştirmek değil, olayın içine girerek paylaştıklarını görüyordu Aleyhisselam. Biz işte bunu da yapamıyoruz. Olayın içine girerek paylaşmak. Tekrar tekrar söyleyelim. Resulullah Aleyhisselam görüp yaşadıkları şeyleri ailesine daha sordurmadan anlatırdı. Yine öyle oldu. Resulullah Aleyhisselam'ı can kulağıyla dinleyen Sevda annemiz o kadar memnun ve mesrur oldu ki yürek dolusu tekbir getirdi. Allahu Ekber diye. Peki ne olmuştu? Şimdi iyi şeyleri görüyoruz. İlk vahiden bugünlere kadar çok şey görüp yaşamışlardı. Ama şimdi yaşananlar çok yeni bir gelişme olup son derece sevindiriciydi. Hadi bakalım merak edin nedir? Nedir bu? Resulullah Aleyhisselam bunca görüşme ve konuşmalara rağmen panayırlardan doğru dürüst bir netice alamamıştı. Panayırlardan doğru dürüst bir netice alamamıştı. Bunun altını bir daha çiziyorum. Ama bu sefer bunca görüşmeler arasında Medine'den gelenlerin içinde 6 kişiyle yaptığı görüşme çok verimli olmuştu. Resulullah Aleyhisselam bu seçkin insanlara İslam'ın şefkat elini uzatıp onları Allah'ın birliğine, imana, kendisinin de onun kulu ve Resulü olduğunu tasdike. Kendisini onun kulu ve Resulü olduğunu tasdike davet edince hemen her biri büyük bir coşkuyla İslam ile şereflenmişler. Böylece Medine'nin ilk Müslümanları bu 6 kişi olmuşlardı. Şimdi konum Sevda annemiz olduğu için bu hadiseyi ben İslam tarihi kitabında genişçe işliyorum. Akabe biatlarına geliyoruz yavaş yavaş. Akabe'de 3 tane görüşme oldu. Yani imanla neticelen görüşmeleri söylüyorum. Birinci görüşme, ikinci ve üçüncü. Birinci görüşme bu 6 kişiyle oldu. Yani çok kişinin görüşü de bunlardan sonuç aldı. İkinci görüşme bunlar seneye gelecekler 12 olacak. Üçüncü görüşme ondan sonra gelecekler 75 olacak. İlk görüşme olarak geçtiği için biat değil ama ikinci, üçüncü görüşme biat. Birinci Akabe beyatı, ikinci Akabe beyatı meşhur bu işte. Kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam bu zatların her birine dua etmiş. Sonraki yıl yine burada görüşelim diye onlardan söz almıştı. Bütün bunları sevgili annemizle paylaştı Aleyhisselam. Tabii biz de onunla beraber sevinmiş gibi oluyoruz. Şimdi kıymeti dinleyenin bu arada bir yıl var. Bir yıl. Yani her ne kadar hayatı en ayrıntılı bilinen Peygamberimiz Aleyhisselam da olsa gerçekten bazen bir noktaya gelip tıkandığımız oluyor. Mesela bütün kaynaklar öyle yazar. İşte bunlar gittiler. Bir yıl sonra geldiler. Hikaye devam ediyor. O bir yıl ne yapıldı? O bir yılda neler yaşandı bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz. Bir yıl geçmiş. Aleyhisselam eve döndüğü zaman demek bir daha gitti. Zaten devamlı gidiyor. Mübarek nur yüzünde güller açılmış olup o tatlı tebessümüyle bütün ev halkını çok mutlu etti. Sevde annemiz bir yıl önceki buluşmada verilen sözün yerine getirildiğini anladı tabii. Bu sefer sadece görüşülmemiş. Beyat da yapılmıştı. Genelde biat diye geçiyor da beyattır aslı. Beyat. Yine bütün ayrıntıları dinleyen sevgili annemiz artan bir coşkuyla ve artan bir ses tonuyla Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Medine'nin ilk Müslümanları olarak tarihe geçen 6 kişi bu sefer 12 kişi olarak gelmişlerdi. Medine'de yapmış oldukları ciddi çalışmaları neticesinde hanımıyla erkeğiyle İslam'a girenlerin her geçen gün artmakta olduğunu ifade etmişlerdi. Söylüyorum, bu ayrıntıya girmiyorum diye, ancak şunu vermem lazım. Sevda anne çünkü bunları soruyor. Ne üzerine beyat ettiniz ya Resulallah? Nasıl söz verdiler diye. Efendim Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Onlardan şu sözü aldık. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina yapmamak, çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmemek, yalan dolanlarla hiç kimseye iftirada bulunmamak, hiçbir hayırlı işte bana muhalefet etmemek üzere şimdi bana beyat ediniz. Böyle dedim diyor. İçinizden sözünde duranlar mükafat olarak cennete gireceklerdir. Kim insanlık hali bunlardan birini yapar da dünyada cezalandırılırsa bu ona kefaret olur. Yine kim insanlık hali bunlardan birini yapar da Cenab-ı Hak bunu gizlerse onun işi Allah'a kalır. Onun işi Allah'a kalır. Allah dilerse bağışlar, dilerse azaba uğratır. Şimdi Aleyhisselam mesajı veriyor. Bunun dünyada karşılığının bir maddi menfaat olmadığını, ecri tamamıyla Allah'a ait olduğunu ifade ediyor. Cennetten bahsediyor. Ve bu şahıslar Resulullah Aleyhisselam'ın bu talimatına uyuyorlar. Onu can kulağıyla dinliyorlar ve evet ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz, her ne olursa olsun çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, yalan dolan uydurarak hiç kimseye iftirada bulunmayacağız, hiçbir hayırlı işte sana muhalefet etmeyeceğiz diye Resulullah Aleyhisselam'a söz veriyorlar. Söz veriyorlar. Aleyhisselam mesajın kişiyi devlete götüren boyutunu ilk defa evde hanımıyla paylaşıyor. Lütfen dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam mesajın devlete götüren boyutunu evde ilk defa hanımıyla paylaşıyor. Akabe bölgesinde bunlarla görüştü. Biatını aldı. Talimatını verdi. Devlet oluşma süreci başlıyor. Ama bunu evde hanımıyla Aleyhisselam görüşüyor ki yani ev hayatının bir paylaşım yeri olduğu, katlanma yeri olmadığının en güzel örneğidir. Evlerimiz tahammül yeri, katlanma yeri değil, paylaşım yeri olsun inşallah kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Sevde annemiz sordukça Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Şimdi dediler ki diyor, onlar bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, rahatlıkta ve sıkıntıda, sevinçte ve üzüntüde, hangi hal ve durumda olursak olalım, sana itaat edeceğimize dair söz veriyoruz. Sana her zaman öncelik verecek ve seni her zaman dinleyeceğiz. Hiçbir şekilde sana itaatsizlik etmeyecek, sürekli itaat halinde olacağız diyorlar. Efendim aleyhisselam bunları bakın ne kadar ayrıntıyı paylaşıyor. Paylaşacak adam olacağız, paylaşılacak hanım olacağız. Artık kimin konumu neyse kendini alsın. Paylaşacak adam olacağız, paylaşacak hanım olacağız. Sevda annemiz bütün bunlara bizzat Resulullah Aleyhisselam'dan dinlediği zaman o kadar çok sevinmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Evet, aradan çok geçmemişti ki yeni ve güzel bir gelişme daha oldu. Medine'nin ilklerinden olan Hazreti Esad bin Zürare'den Resulullah Aleyhisselam'a çok anlamlı bir mektup geldi. Bazı rivayetlerde Esad bin Zürare beyat ettikten sonra bunu sözlü olarak da Efe Aleyhisselam'a söylediği rivayeti de var. Ama büyük çoğunluk Medine'ye döndükten sonra bir yazı gönderdi şeklinde var. Ben yazı gönderdiği şeklindeki rivayeti aldım. Onunla sizinle paylaşıyorum. Hazreti Esad bin Zürare'nin efendimin Resulullah'a gönderdiği yazı kaynaklara geçmiş. Şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü! İslamiyet burada da açıklandı ve yayılmaya başladı. İslam'ı hayır yönüyle iyi bilen bir muallimeye ihtiyacımız var. Sahabilerden birini buraya gönderiver. Kur'an okuyacak bir mukri. Kur'an okuyacak bir mukri. İslam dinini anlatacak ve İslam esaslarını aramızda ikame edecek bir muallim. Namazlarımızda bize imamlık yapacak bir hoca. Burada halkı Allah'ın kitabına davet edecek bir davetçi gönder. Yani mukri, muallim, hoca, davetçi. Bu yerinde ve bilinçli teklif karşısında aleyhisselam memnuniyetle bunu da paylaşıyor Sevde annemizle ve biliyorsunuz Hazreti Musab bin Umeyr'i gönderiyor. Elhamdülillah Hazreti Musab bin Umeyr'i oldukça ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmıştık. Sonra da 3 cilt halinde yayınlamıştık. Elhamdülillah. Sevde annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek yüzündeki tebessümü gördükçe çok mutlu oluyordu. Ne zamandan beridir böyle güzel gelişmeler olmamıştı çünkü. Bakınız yine aynı cümleyi kullanacağım. Aradan bir yıl daha geçti. Yani iki tane yılı geçirdik şimdi. Medine'de çok başarılı çalışma yapan Hazreti Musab radıyallahu anh bir yıl sonra Medine liderlerinin başlarında olduğu 75 Müslüman ile Mekke'ye geldi. Medine Hac kafilesi 500 kişiden oluşuyordu. Bunların arasında Müslümanlar var ama herkes tarafından bilinmiyor. Kimileri biliniyor, kimileri kendini saklıyor. Bu yüzden her biri çok dikkatli hareket edecek. Kimseye bir şey belli etmeden gece yarısı beyat yerine gidilecekti. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı kesindi. Ben bu talimatı yani çok az bilindiğini görüyor ve üzülüyorum. Şimdi Medine'den 75 kişi geldi. Anlaştılar peygamberimizle. Akabe'de buluştular. Oh ne kadar kolay. Öyle değil. 500 kişilik kafile içerisinde bunlar dağınık vaziyetteler. Yani 3-5'i burada, biri burada, ikisi burada, 5'i burada. Kabile kabile. Bunların kimisi biliniyor Müslüman. Büyük çoğunluğu bilinmiyor. Bunlar geceleri işte ıstırahata çekilip herkes yatacak. Bunlar da yatacaklar. Sonra gizlice kalkıp gece yarısı buluşma yerine gidecekler. Resulullah Aleyhisselam'a beyat edecekler. Öbürleri daha uyanmadan geri gelip yatacaklar. onlarla beraber sabahlamış havası verecekler. Olayın özü bu. O yüzden bu talimatı iyi anlamak lazım. Talimatı anlamak için önce bu açıklamayı anlamak gerekiyor. Unutana hatırlatılmayacak. Kimse kimseyi beklemeyeceği gibi geç kalan da beklenmeyecek. Uyuyan uyandırılmayacak. Talimat bu. Unutana hatırlatılmayacak. Özetleyeyim. Kimse yani geç kalan beklenmeyecek. Uyuyan uyandırılmayacak. Şimdi 75 kişi buluşacak. Ay ben uyanamadım, ben geç kaldım, ben unuttum diyen bir tek kişi yok. Kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası Hazreti Abbas ile Akabe'de büyük buluşmaya gitti. Bir yandan beyat yapılırken diğer tarafta da Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali kritik noktalara gözcü olarak tayin edilmişlerdi ki bu çok önemliydi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlanmış, artan bir dikkat ve hassasiyetle Akabe mevkiinde uygulamaya konmuştu. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın Akabe beyatı kısmını görüyoruz, farkındasınız. Bu beyat maddeleri içerisinde Hazreti Sevda annemiz yoktur. Ancak ben şuna üzülüyorum. Anlatan, yazan kitaplar Resulullah bu beyatı yapıyor. Her yerde geçiyor. Bu uzun oldukça, hatta ben bunu ayrı bir dosyada hazırladım İslam tarihi çalışmamda. Akabe beyatı diye meşhur zaten. Her kitapta var bu. Hepiniz biliyorsunuz. Ama acaba şu ana kadar, yani şu sohbeti dinleyene kadar lütfen şu soruyu sordunuz mu yani? Aleyhisselam evinden giderken onu kim uğurladı? Biattan sonra eve gelince yani evdekilerin hiç haberi yok mu yani? Evden kopuk mu Aleyhisselam? Niye evden koparıyoruz? Biz evden koptuğumuz için oluyor bu işler. Evden kopanlar bu bağları göremezler. Kıymetli dinleyenlerim. Evimizden kopmayalım. İşte okula gittim, şunu anlattım, bunu anlattım, falan yere gittim, işe gittim, geldim. De eve gelmiyor musun sonunda? Bir aile değil misin? Birinin eşi, hanımsan karısı, adamsan kocası. Aile değil misin? Baba veya anne değil misin? Eve geliyorsun ve evden gidiyorsun. Yani gündelik hayatımızda yaşadığımız hadiseler eve geldiğimizde, yani eve bizimle beraber bazı şeyler gelir. Hastaneye diyelim gittik, eve geldik, evde eş veya çocuk sormuyor, anne baba ne yaptın ne ettin diye, böyle bir aile olduk. Niye? Koptuğumuz için. Yani sormuyor birbirine, ne bileyim bir sağlık sorunumuz var, başka bir sorunumuz var, bir yere gittik geldik işte, sanki böyle şurada tur attım geldim. İnsan bir tur atıp gelse bile ne gördün, ne var ne yok diye sorar ya da sordurmadan şunları gördüm diye anlatır. Evi dağıttık, evi dağıttık. Benim derdim annelere anlatmaya çalışırken bu dağınıklığımızı toparlama sürecine girmek. Ben şimdi şu anda önde bayağı bir dosyalar, notlarım var. Yani Akabe hakkında çok geniş notlarım var. Hatta böyle programları yapmadan bazen arkadaşlara istişare ettiğim oluyor. Ya hocam diyorlar, Sevda anneyi anlatıyorsun ama hani bu Akabe anlatıyorsun burada. İyi de bu adam Sevda annenin yanından buraya geldi. Ve Sevda'nın yanına geri dönecek. E nasıl koparıyorsunuz yani? Hiç orada annenin bir emeği, bir şeysi yok mu yani? Aleyhisselam işte biat etti, eve geldi. Efendim çok acıkmıştı. Şöyle mutfağa girdi, bir yumurta kırdı, pişirdi, yedi. Var mı böyle bir rivayet? Yani var mı böyle bir şey yani? Veyahut da şu akaratta orada eve geldi işte. Üstbaşı batmıştı işte. Yeni şeyi aradı, bir şey bulamadı. Onları yıkadı, kuruttu. Var mı böyle bir rivayet? Evdekiler ne iş yapıyor? Evimizi görelim kıymetli dinleyenlerim. Ne olursa olsun evimizi görelim. Görülecek evimiz olsun diğer taraftan. Görülecek evimiz olsun. İkinci Akabe beyatı diye meşhur olan bu beyatta kıymetli dinleyenlerim, oldukça geniş bir şekilde kaynaklarımız işlemiş durumdalar. Resulullah Aleyhisselam beyatı gerçekleştiriyor 75 Müslüman. Ona beyat edip Medine'ye davet ediyorlar. Birkaç sohbette, Hazreti Musab sohbetinde, diğer bazı sohbetlerde söylemiştim ama belki onları dinleyemeyen veya unutan kardeşlerimiz için bir tekrarlayayım. Özellikle hanım kardeşlerimiz için burada mühim bir ayrıntı var. Biliyorsunuz bu 75 Müslüman ikinci Akabe beyatı esnasında Resulullah'a beyat ettiler, söz verdiler. Bunlardan iki tanesi kadındı, hanımdı. Ben okulda da öğrencilerime soruyorum bu soruları. Bu iki tane kadın gece vakti ne arıyor orada adamların içinde diye soruyorum. Bu iki kadın. Çünkü biat akabe yani işte şimdi orada yollar yapılmış, elektrikler çekilmiş öyle değil. Yani akabe kayalık karanlık bir yer. Onlar kabile içinden sessizce gidecek. Orada peygamberimizle buluşup beyat edecek, söz verecekler ve tekrar yerlerine gelip yatacaklar ve yani kimsenin bir yere gittiği anlaşılmayacak. Onu tekrardan söylüyorum. Ama iki de hanım var. Soruyorum, iki kadın diyorum gece vakti orada ne arıyor? Bazıları işte hocam şartlar gereği, hanım da bazen işte şöyle gider böyle çıkar diye yorumlara yani bir takım farklı tahrifatlar yaparak maalesef gidiyorlar. Sorduklarımın hiçbirinden istediğim cevabı alamamışımdır. Ta ki anlatıncaya kadar. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, erkek olun, hanım olun, yaşlı olun, genç olun. Size de sormuş olayım şimdi. 75 Müslüman, Medine'li Müslüman, Akabe mevkiinde Peygamberimiz Aleyhisselam beyat ettiği bilmeyeniniz yok. Bunların ikisi hanımdı yani 73'ü erkek, ikisi hanım. Bu hanımlar kimlerdi? Bir. Soru bir. Bu hanımlar kimlerdi? Benim önümde listem var. 75'inde adı var. Hanımdan da adı var. Buradan söylemeyeyim ben bunu. Bir. İki. Az önce ifade ettiğim gibi bu karanlık ortamda yani hava da karanlık, fikriyat da karanlık, bölge tehlikeli. Böyle bir ortamda iki tane kadın orada ne işi var? Sadece ikincisine biraz izah getireyim. Yani hanımları iş hayatına itenlerin zaman içerisinde ölçülerinde kalmadı artık. Yani her şeye girildi. Ölçü kalmadı. Bir sınır da koyamadılar. Ben sınır koymuyorum. Ölçü koymuyorum. Benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir yerde değilim. Herkes kendi sorumluluğunu kendi çekecek. Hesabını kendisi verecek. Ama yani işte hocam İslam'ı öğrensin gitsin bu işin kadın erkeği olmaz diye her şeyin sınırını aştık, bozduk. Hükümleri çiğnedik. Bakıyoruz bu hanımların ikisi de ailece gelmişler. Bunlar kim? Araştırın bakalım. Biraz ipucu vereyim. Karı koca gelmişler. Bir tanesi karı koca. Bir tanesi karı koca ve iki de oğlu var. Oğulları da var. Yani bir aile gelmiş oraya. Eşler ve çocukları oraya gelmiş. Hatta bunların hanımların biri o gecenin sabahında da doğum yapıyor. Yani bugün daha şu kadar aylık olan bir kadın bile işte yani yanlış anlaşılmasın böyle güya yani hastalanıyor güya halsiz cansızım diyor. Ben bilmiyorum o işlere karışmıyorum da yani öyle tehlikeli bir ortamda beyata gidiyor, beyatını yapıyor. Efendim geliyor yani kaldığı yere o gün sabahında doğum yapıyor. Öylesine bir o durumda hamile bir hanım bu kadınların biri. Bakın bu kadar önemli, hassas bir konu. Merak ediyorum bakalım. Bunu bir okuyun bakalım. Kimdir bunlar? Ve bu çocuklar kimlerdir? Efendim bunu şimdi eminim bu yayın böyle sadece anlatan bir yayın değil de bağlantı kurulan bir yayın olsa eminim bu yayında yani sözlü katılma ya da efendim yazıyla katılma, not yazma, soru sorma şeklinde olsa hemen sorarsınız. Madem öyle, ben de insafa geleyim, sizi çok yormayayım. Hazreti Ummu Meni Esma binti Amr. Hanımların biri bu. Ummu Meni Esma binti Amr. Diğeri meşhur Hazreti Ummu Umare Nesibe binti Ka'b. Ummu Umare Nesibe binti Ka'b. Ummu Meni Esma kocası Hadice ile beraber. Kocasıyla beraber karı koca gelmişler. İşte bu Ummu Meni Esma hamiledir. Onun o günün sabahında bir erkek çocuğu dünyaya getiriyor. Adına Şubas koyuyorlar. Şubas. Tabi Arap adı yani bilmiyorum. Ummu Meni Esma kocası Hadiç bin Selame ile beraber gelmiş. O gecenin sabahında doğum yapan kadın bu. Ummu Umare Nesi binti Ka'b zaten meşhur bir kadındır. Kocası Zeyd bin Asım ile beraber bir de iki oğlu da yanında. Abdullah ile Habib de orada. Yani iki hanım ailece gelmişler. Şimdi hocam niye sadece iki diye sormayın, onu ben de bilmiyorum. Yani o yorum olur, onu ben de bilmiyorum. Demek ki şartlar o şekilde el verdi, öyle geldiler. Ama işte ifade etmeye çalıştığım gibi kıymeti dinleyenlerim, genelde işte yuvarlak bir şekilde anlatılır. Ben üzülüyorum. Yani şimdi mühim bir toplantıya gidiyorum diyelim ben. Evde bir hazırlık yapıyorum. Ona göre giyiniyorum, kuşanıyorum. İyi de elbisem giymişim, kuşanmışım. Bunu hanım hazırlamış bana. O kadar emek vermiş. Bunu nasıl evi unutacağım? Nasıl onları görmeyeceğim? Ha gittim efendim. İşte neyse sunum bunun neyse neyin varsa eve döndüm. Ne oldu dedikleri merak etmiyor mu? Bunları sanırım evde paylaşmıyoruz ki Resulullah'ın hayatını anlatırken de böyle kopuk bir şekilde Akabe'de şöyle biat oldu falan yerde böyle oldu. Şu amenna oldu da bu adam evine dönmedi mi? Bu adam oraya evinden gitmedi mi? Ne oldu? Evdekiler merak etmiyor mu? Evi niye görmüyoruz? İşte evimizi görmediğimiz için Resulullah Aleyhisselam'ın da evini görmüyoruz. Bu Akabe mevkiinde yapılan çok şey var. Peygamber Aleyhisselam'ı da Medine'ye davet ediyorlar. Tabii ondan sonra süreç başlayacak. Hicret süreci başlayacak. Ancak dedi ki hep böyle her şey bolluk olmuyor yani. Medine dönemi gerçekten çok zorlu bir dönem. Çok zorlu bir dönem. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün sahabiler destansı bir mücadele veriyorlar. Destansı. Bunların içinde Sevde annemiz de var. Yani ev kadınıdır diye yani olayların dışına atmanın manası yoktur. Onlar evden bu işi çekip çeviriyorlar. Mekke dönemi hepinizin bildiği gibi İşkence ve eziyet dönemiydi. Sabır ve tahammül dönemiydi. Fakat bazı şeylere sabır ve tahammül etmek çok zordu. Hele bir de Resulullah Aleyhisselam'a yapılan hakaretler karşısında tahammül imkansız bir hale geliyordu. Ashabına sürekli sabır ve sebat sahibi olmalarını tavsiye ederken kendisi gerçekten çok büyük zorluklar çekiyorlardı. Aleyhisselam. Ona iman edip yanında yer almaları gereken onca insan, Mekke müşrikleri ne yapmıyorlardı ki? Nasıl anlatılır? Nasıl anlaşılır? Öylesine hırpalanmış diyemiyorum işte yani zorlanıyorum. Yıpranmış her bakımdan eve dönen Aleyhisselam'ın öyle o halini görünce insan değil misiniz siz? Böyle birine öyle şeyler yapılır mı hiç diye annemiz kaç defa çıkışmıştır. Resulullah Aleyhisselam ciddi bir şekilde yorulmuş ve yıpranmış bir şekilde eve geldiğinde Sevda annemiz can evinden vurulur gibi olurdu. Böyle durumlarda Hatice annemiz kadar olamasa da elinden gelenin üstünde bir gayret sarf edirdi. Resulullah Aleyhisselam'ı rahatlatmak için olmadık işler bile yapardı. Evet. Malum şakacı bir mizahi duruş var annemizin. Böyle şaka yapardı bazen Aleyhisselam. Çok böyle üzgün görünce onu mutlu etmek için. Şimdi pek tasvir, tarif etmek istemem ama kaynaklarda geçtiği için kısaca da bir onda ifade edeyim. Açık sözlü diyor annemiz. Mert, cana yakın. Bir de yiğit yani korkusuz. Müşriklere çok rahat cevap verebiliyor. Karşı sözler söyleyebiliyor, onları susturabiliyor. İri yarı şişmanca bir hanımdı böyle annemiz. Büyük bir iri yarı şişmanca bir hanım. Bazen bilerek Resulullah böyle gülsün diye evi sallar gibi yürür. Hani böyle iri yarı düşünün şimdi. Böyle o öyle yürüdükçe Aleyhisselam da her şeyi bırakır ona bakarak tebessüm ederdi. Yani yürüyüşüyle, beden diliyle Aleyhisselam'ın hani memnun edeyim diye mübarek böyle yaptığı çok olurdu. Yani o da onu mutlu etmek ve o mübarek gül yüzünün güller gibi gülümsemesini sağlamak için elinden geleni yapardı. Bu durum özellikle zor zamanlarda çokça yaşanırdı bu evde. Yani diyorum ya bugün bazı şeyler çok kullanılıyor. İşte beden dili ifadesi de keza aynı şey. Yeni bulmuşlar gibi bunlar piyasaya sürdüler ama beden dili peygamberlerin çok kullandığı bir dildir. Biz bu ifadeleri peygamberlerin hayatını okurken, dinlerken, incelerken bu boyutuyla bakmadığımız için ifadeleri böyle oralardan alamamış olduk. Ama neticede bütün bunlar peygamberlerin ortaya koyduğu şeyler. Sevda annemiz yani zor şeyler olduğunda, sıkıntılı şeyler olduğunda Resulullah Aleyhisselam'a böyle nasıl kol kanat gerdiğini kaynaklarımız az çok yazıyorlar. Ama ifade ettiğim gibi sadece böyle sıkıntılı sahneler yazılıyor. Ama Aleyhisselam'ın işte bunca faaliyetleri karşısında bir hanımı olduğu, bir evi olduğu unutuluyor mu? Nasıl oluyor bilemiyorum. O boyut pek fazla kaynaklara geçmiyor. Kitaplara, kaynaklara geçmediği gibi böyle sohbetlerde, anlatımlarda da işte Aleyhisselam şöyle gitti, şöyle yaptı, böyle yaptı, bitti, nokta. Bu adam eve dönmedi mi? Evdekileri merak etmiyorlar mı? Dışarının durumu ortada. Bunlar hiç mi merak etmiyor? Hadisenin bu boyutlarını gözden kaçırmış olduk. Tekrar vurguyla söylüyorum ki Resulullah Aleyhisselam'ın tebligatında evinin payı çok büyüktür. Annelerimizin payı çok büyüktür. O payı atlarsak haksızlık olur. Evinizi görün kıymetli dinleyenlerim. Evinizi, eşinizi, çocuğunuzu, annenizi, babanızı, akrabalarınızı, yakınlarınızı, komşularınızı görelim, görün lütfen. Evini görmeyen başkasını görse ne olur ki? Önce evini görecek, sonra dışarıya. Mesajı alan Aleyhisselam ilk mesajı evine vermişti. Bütün hane halkı İslam'la şereflenmiş, onun yanında yer almıştı. Bir yere giderken Aleyhisselam nereye gideceğini ev halkı bilirdi. Geldiği zaman neler yaşadığını ev halkı bilirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bu yönüyle hanımları boyutundan öğrenerek hayatımıza geçirmek ve evimizi kurtarmak durumundayız diyor. Devamını inşallah haftaya ve sonraki haftalarda paylaşmak üzere burada sohbete noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.